Kaffeezucker.
Her şeyin mevsimidir. Günde bir tane portakal. Gözde salça var abi.
Hayır, ben bu programı sevmeyeyim de ne yapayım yani? Bu kadar güzel jingle olan bir program sevilmez mi hiç? Evet, Sefa Aktan'la çalışıyoruz biz bugün. Didem Güner'i ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Ben Yasemin Pamukçu birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çok da keyifli olacak sohbetimiz, onu söyleyeyim her şeyden önce. Çünkü Hoş Sohbet Sokağı'nda bugün sağlık ocağına uğruyoruz. Ama tatlı sebeplerle uğruyoruz. Hani öyle üzüleceğiniz bir mevzu yok. Sadece daha iyiye gidelim, daha iyi olalım diye bir kaygı içerisindeyiz. Eğer bizi aramak isterseniz telefonlarımız 090-312-463-34-21 ve 463-34-19. Ve Instagram'da da bir hesabımız var tabii ki. Et, yani şöyle hani A harfi var ya, Hoş Sohbet Sokağı bizim e-posta adresimiz demek daha doğru olacak. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden dinleyebileceğinizi zaten biliyorsunuz. Ve bir taraftan da eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulamanız varsa kolaylıkla Hoş Sohbet Sokağı'nda birlikte gezmeye çıkabiliriz. Evet, demiştim ya, bugün durağımız sağlık ocağı. Ama zannetmeyin ki her şey çok kötü. Hayır, Nilüfer bile güzel şeyler söyleyecek aslında az sonra size, başıma gelenler derken.
Gelenler hep senin yüzünden, ne istedin benim sevgimden. Başıma gelenler hep senin yüzünden, ne istedin benim sevgimden. Yıkıldım artık ben, sevmemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevmemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Boşuna arama, bulamazsın beni. Ne yapsan bir daha yanında. Boşuna arama, bulamazsın beni. Ne yapsan bir daha yanında. Yıkıldım artık ben, sevmemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevmemem yeniden. Başıma gelenler hep senden.
Başka ne isteyeyim ailemle? Geçirmeyi nasip etsin inşallah. Başka bu kadar.
...2024'ten... sağlık, mutluluk, huzur, vatanımızı, milletimizi korunmasını istiyoruz.
Yeni yılda dünyada barış, sağlık ve huzur, çocuklar ölmesin.
Sağlıklı bir hayat, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl.
Yeni yıldan sağlık istiyorum. Sağlık olmadan diğer hiçbir şeyin anlamı kalmıyor.
Her şeyin başı sağlık derler ya, gerçekten de öyle. Sağlık olsun. Diğer gerisi gelir zaten.
Başta sağlık. Hayata değer kattığımız huzurlu, mutlu bir yıl olsun bizim için.
2024 için öncelikle herkes için sağlık diliyorum. Nasıldı? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Her şeyin başı sağlık. Öncelikle sağlık diliyorum. Sonra huzur, mutluluk, barış, sevgi, umut, güzellikler içinde geçecek bir yıl olsun.
Yeni yıl için kime sorsak herkesin ilk dileği sağlık oldu, duyduğunuz gibi. Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demekmiş. Madem ki her işin başı sağlık, öyleyse gelin bugün Hoş Sohbet Sokağı'nın sağlık ocağına uğrayalım. İyilik, sağlık, güzellik. Şimdi ben nasıl nefes alıyorsanız hayatı da öyle yaşarsınız diye bir cümle okudum. Ne demek bu? Hepimiz aynı şekilde nefes alıp vermiyor muyuz acaba? Meğer hiç de öyle değilmiş doğruyu öğrendiğimizde. Nefesin de doğrusu, yanlışı varmış. Birçoğumuz nefes kapasitemizin %30'unu kullanıyormuşuz. Bu da daha az oksijen almak anlamına geliyor elbette. Peki bu durumda bizi neler bekliyor acaba? Hiç düşünmeden, fark etmeden gerçekleştirdiğimiz nefes alma eylemi fiziksel ve mental sağlığımızı yakından ilgilendiriyormuş. Bunların tüm detaylarını biz Nalan Erkovan Uzun'la konuşacağız. Tiyatro sanatçısı ve nefes koçu. Hoş geldiniz Nalan Hanım.
Hoş bulduk efendim.
Bu arada az sonra sevgili dinleyenlerimiz iyilik, sağlık, güzellik köşemizin baş tacı konuklarından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut da bizimle birlikte olacak. Ama şu anda zaten yanı başımızda.
Evet.
Az sonra dedim ama
hani,
sizinle ilgili detaylı konuşmayı o bölümde yaparız diye. Evet. Ama sohbet bu ya. Bakalım nerelere gidecek. Evet, biz nefes alıyoruz diyoruz ama Nalan Hanım, aslında nefes almanın da doğrusu yanlışı varmış, öyle mi?
Nefes alıyoruz diyoruz ve nefes aldığımızı zannediyoruz diyelim mi?
Evet.
Çok mu sert girdim acaba?
Yok, olur mu hocam?
Öncelikle merhabalar, burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek söze başlayayım. Sonrasında da isterseniz minicik benim nefes hikayem nasıl başladı?
Aynen.
Hepimize örnek olsun. Aha. Dilerseniz
tamam.
Öyle bir giriş yapayım.
Bir de bir tiyatro sanatçısının nefes hikayesi yani bu. Bakalım neymiş?
Evet, TRT aynı zamanda benim ikinci okulum olduğu için şu anda burada olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Ben dijital tiyatro oyunculuk mezunuyum. Hı-hı. Ve çok uzun yıllardır da profesyonel olarak oyunculuk yapıyorum aslen. Birinci mesleğim budur. Ama dediğiniz gibi hayatıma nefesi almam çok enteresan bir şekilde oldu. Ben dedim ki ben oyuncuyum. Ben zaten diyafram nefesi alıyorum.
Evet.
Gayet de iyi. Sahnede de sesimi kullanıyorum.
Tamam.
Ama bir gün dedi ki bir arkadaşım gel dedi, böyle bir kamp var, seni o kampa götürelim. Hayırdır dedim.
Ne
bileyim, nefes kampı. Nefes kampı.
Ay, ne işim var? Ben boşuna uzmanıyım deseydiniz.
Ama ben de tabii ki yok. Estağfurullah, ama hani çok da öyle demeden dedim ki azıcık. Ben zaten alıyorum diyafram nefesi yani.
Şükür
alıyorum da hani sesimi falan.
Tabii.
Gel gel sen gel de bak
başka
öyle olmadığını
bir, şey
bir gör dedi bana.
Hmm.
Tamam dedim. Hmm. Neyse, ben o zaman da bebeğim var. Ay. Onu bıraktım. Ve gittim o kampa.
Bir nefes için gittiniz bebeği bırakıp.
Öyle
mi? Aysun Hanım bakar mısınız?
Evet evet, ama duyduklarıma yani inanamayarak gittim. Dediler ki yani o kadar çok faydası var ki işte fiziksel olarak, zihinsel, ruhsal, duygusal vesaire. Dolayısıyla merakla giderek o kamptan bambaşka bir Nalan olarak döndüm.
Gerçekten.
Gerçekten.
Ne değişti hayatınızda?
Çok şey değişti.
Ay, ne öğrendiniz Allah aşkına nefese
anlatacağım,
dair?
Anlatacağım. Şöyle, ben normalde hani çok böyle rahatsızlıkları olan ya da bir hani bir hastalığı olan biri değildim giderken kampa. Sadece bir migrenim vardı.
Sakın hani, hastalık sahibi olup döndüm demeyin.
Hayır hayır. Yani oraya hani çok ciddi tedavi görmek üzere tabii ki alternatif. Hani
evet.
illaki sonuçta orada hani doktorlar yapmıyor bu işi ama hani çok saygı duyuyorum. Bu tamamen alternatif bir şeydi ama çok öte bir şey olduğunu döndükten sonra anladım. Migrenim geçti.
Aa!
Nefesi hayatıma aldıktan sonra. Evet, ha, örneklendirmek evet. için evet böyle
lütfen,
bir şey yapayım
dedim. Lütfen Özlem Öztaş, migrenin var senin değil mi? Evet, yok, didoşun evet. mu vardı? İkinizden birinin var biliyorum ya. Evet,
evet. evet. Migrenim geçti. Hayatıma nefesi almaya başladıktan sonra. Şöyle... Normalde yani transformal nefesi birazdan da böyle değineceğiz ama hani buradan da giriş yapmış olayım. Bu nefes tekniği, bu arada hani dediniz ya, doğru nefes alıyor muyuz, almıyor muyuz? Tabii ki hani nefes alıyoruz, hepimiz alıyoruz ama ne kadar alıyoruz, yeterli alıyor muyuz?
Tamam.
Yoksa tutuyor muyuz aldığımız nefesi, işte bırakmıyor muyuz?
Tamam.
Yoksa işte bekliyor muyuz?
Siz ne yapıyorsunuz? Almıyor önce muyuz? Kendinizi anlatın bize.
Şöyle yani ben hani o benim avantajımdı. Ben mesleki anlamda hani devamlı sahnede olan bir insan olduğum için zaten nefesimi kontrol edebiliyordum ama... Evet. Bizim burada yani benim şu an ben nefes eğitmeni oldum. 2015'te başladım.
Merak ediyorum.
Nefes yolculuğum
2015'te. Bizim meslek grubu da biraz sizinki gibi ya hani biraz kaşı havada dinliyorum yani. Evet, Allah Allah ne varmış falan diye.
Aynen aynen. Çok uzun yıllar oldu. Bildiğiniz hani hocam da takdir eder ki yıllardır bunun hani eğitimlerini aldık. Hani koçlukla başladı. Evet. Sonra uzmanlık, ikinci koçluk, işte eğitmenlik, eğitmenlik eğitimi falan derken bugünlere geldik. Ne değişti hayatımda? Bir kere bu transformal nefes dediğim zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal anlamda hayatınızda birçok şeyin olumlu yönde değiştiğini zamanla nefesi hayatınıza aldıktan sonra görürsünüz ve yaşarsınız ve hissedersiniz dolu dolu. Tabii ki bu bir teknik.
Evet.
Yani bizim hani normalde işte burnumuzdan alıp burnumuzdan verdiğimiz doğrusu budur.
Adı transformal.
Evet, evet. Evet. Doğrusu budur. Yani normal hayatta biz burnumuzdan alır, burnumuzdan veririz. Evet. Ve doğrusu budur. Böyle bu şekilde yani devam. Bunda hiçbir sıkıntı yok ve güzel. Ama yeteri kadar almıyoruz. Zaten bu nefes teknikleri, yani nefes terapisi şunun için var. Vücudumuza yeteri kadar oksijen almadığımız için işte o oksijen gitmeyen yerlerde blokajlar oluşuyor. Ve bu blokajlar bir süre sonra hastalıklara sebep oluyor. Değil mi hocam?
Ben tam onları anlatacağım birazdan.
İşte. Destekler misin sana?
Şöyle, oksijen bir kere hani evet doğru kullanılmadığı zaman hatta fazlası radikallere dönüşerek işte bu antioksidanlar o zaman devreye giriyor.
Oksijenin girecek. Fazlası radikal.
Aşırı oksijenin alınması da hani yüksek irtifaya çıkıldığı zaman vücutta kan bir kan beyin bariyerini aşırı derecede geçtiği zaman siz herhalde oraya gideceksiniz şimdi.
Biz hocam almayanlara
aldırıyorsunuz.
Aynen.
Evet.
Şimdi yogada da geçer akupres noktalarımız vardır.
Şöyle vücudumuz.
Benim burnumdan mesela ben de spor yapıyorum. Ağır spor yapıyorum hem de. Burundan alıp ama yani sesini duyuyorum çünkü sağlam bir spor yaptım. için. Hani siz dediniz ya burundan alıp burundan vermek lazım. Hani konuşurken ya da siz dinlerken normal hayatta, olabilirim ama.
Bu normal hayatta kullandığımız nefes. Şu anda bizim hani konuşurken aldığımız verdiğimiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama biz nefes terapilerinde transformal nefeste ağızdan alıp ağızdan verme tekniği uyguluyoruz.
Ağızdan alıp.
Evet bu bir teknik. Evet. 45 dakika süren bir seans oluyor.
Tamam.
Bu 45 dakika boyunca biz vücudumuzdaki biraz önce söylediğim gibi akupres noktalarına bası uyguluyoruz. Bu basılar evet şunun için biraz önce söylediğim gibi o oksijen gitmeyen yerleri aslında biz bu hafif elimizin parmağımızın ucuyla basılar uygulayarak oraları uyarıyoruz.
Şu an ve, eğer vaktimiz olsaydı ben diyecektim ki hadi bakalım uygulayalım. Başlıyoruz 45 dakikamız var yayının bitimine kadar. Biz tedavi olup çıkardık buradan ama.
Size 5 dakika bile bunu yaptırıyor olsa inanın evet buradan çıktıktan sonraki ruh halinizin bile
ağızdan
değiştiğini görmeniz çok
vermek.
Yani çok mümkün. Tabii ki çok onlarca nefes tekniği var. Hani bunu hepimiz biliyoruz, duyuyoruz. Kadim öğretilerde de var. Hani Anadolu'da da zaten Anadolu'dan da çıkan bir şey aslında bu. Ne kadar bunun hani üstü örtülüp hani Avrupa'da olunca bir şey olmuş gibi zannedip getiriliyorsa da değil. Şöyle bu dediğim gibi bu nefes terapisi için kullanılan bir nefes yalnız.
Tamam.
Ağızdan alıp ağızdan vermek. Yani normalde böyle bir şey yok. Olmasın da. Hani buradan da bizi dinleyen dinleyicilerimiz de
ama
hani
siz neticede
böyle kabul
migreninizi
etsinler.
Bununla
tabii
açtınız.
Ki, tabii ki. Evet. Evet. Aynen öyle. Mesela kısaca şöyle örnekler verebilirim yine
tabii.
size. Mesela fiziksel olarak eğer kısıtlanmış bir nefesimiz varsa şöyle düşünün hani biraz önce dediniz ya gerçekten de bu bilimsel olarak araştırılmış ve ispatlanmış bir şey. İnsanların %90'ı sadece nefes kapasitesinin %30'unu kullanıyor.
Evet, evet söyledik bunu az evvel.
Bu muazzam bir rakam.
Evet.
Bu çok kötü bir
çok
haber.
Çok yazık değil mi?
Ama çok iyi bir haber var.
Ne gibi?
Bu nefes kapasitemizi işte bu terapilerle Yükseltme, evet. Yükseltme olasılığımız var. Peki, o zaman, bu çok iyi bir haber.
O zaman Nalan Erkoğan'ın bizim için acaba hani dinleyenlerimizin böyle bir eğitim alma şansları olmayabilir ama yani ne yapmamızı önerirsiniz evde?
Yani şöyle çok minik böyle egzersizler belki önerebilirim. Hani ama eğer fırsatları varsa veya duyarlarsa bu tarz nefes çalışmaları, hani biliyorsunuz son yıllarda özellikle pandemiden bu yana çok fazla arttı bu tarz çalışmalar. Doğru, aslında hep vardı ama su yüzüne çıktı diyelim. Duyarlarsa eğer bunları hani kaçırmamalarını tavsiye ederim. Hani reklam olsun diye söylemiyorum. Gerçekten muazzam bir şey.
Evet. Hani bunu yani sizin işte önereceğiniz
minicik bir kutu nefesi mesela evdeki, stres. Evet.
Ev hanımları ya da bizi iş yerinde dinleyenler hani yani böyle bir imkanları yok ama.
Şöyle bir şey yapabilirler. Minicik bir egzersiz verebilirim.
Lütfen.
Mesela 4 sayıda burundan nefes alıp alıyoruz. 4 bekliyoruz ve ondan sonra tekrar 4 ağızdan veriyoruz. Al, bekle. 4 sayıda ver. Tekrar bekle.
Bunu birkaç dakika sayıda yapıyoruz örneğin.
Evet. 3-4 dakika.
3-4 dakika yapıyoruz.
Evet, 3-4
ama mesela ağzına alıp ağızdan vermediği bir konu. Burundan alıp ağızdan vermediği
bir konu. Kesinlikle.
Spordaki
evet,
gibi.
Ha, evet. Tamam. Mesela nefes terapilerini kendi başımıza yapamıyoruz. Ancak bunun hani eğitimini aldıktan ve seansı öğrendikten, deneyimledikten sonra bizler yüz neşe nefesi diye bir nefes tekniğimiz var. Hani yaklaşık böyle 2-3 dakikalık sürer. Hatta ben size yollarım isterseniz. Evde bunu yapabilirsiniz kendi başınıza.
Evet.
Ağızdan alıp ağızdan verebilirsiniz. Ama sadece çok kısa. Çünkü bir süre sonra hani yönetemeyebilirsiniz süreci. İşte hiperventil olabilirsiniz.
Evet.
Yani işte kasılmalar. Çünkü şöyle oluyor. Hemen oradan oraya atlıyorum sözümüzü de kesmiş olmayayım.
Olur mu öyle şey?
Eğer bir gerçekten bu işin uzmanı olmayan birisi ya da hiç kimse yoksa yanınızda ya da böyle bir uzmanla çalışmıyorsanız bir süre sonra bunu yönetemeyebilirsiniz. Çünkü vücudumuzdaki o negatif enerji nefes seansı sırasında elimizde uyuşmalar, ayaklarımızda karıncalanmalar, elektriklenmeler oluşturabilir ki oluşturuyor. Hani yılların deneyimiyle söylüyorum bunu. İşte ne bileyim başımız dönebilir. Bir duygu gelebilir, bir gülme duygusu gelebilir, bir ağlama duygusu gelebilir, kasılabiliriz, gerilebiliriz, minik minik böyle şeyler olabilir ama hiç merak etmeyin, hepsi geçiyor.
Geçecek.
Seansın sonunda. Anladım. Evet, bunun da bir tekniği var. Ne yapıyoruz? İşte A sesiyle ellerimizi ve ayaklarımızı bulunduğumuz alanda vurarak bu negatif elektriği bir süreliğine boşaltıyoruz. Sonra tekrar seansa devam ediyoruz ama. Bitirmiyoruz.
Evet.
Zaten seansın sonunda da 15 dakikalık muhteşem bir meditasyonumuz var.
Harika.
O meditasyondan sonra herkes pamuk gibi
stresi atıyoruz yani.
Evet. Şöyle hocam sadece stresi atsak keşke sadece stresi atsak.
Ya o kadar iyi.
Onu söyleyeceğim şimdi. Mesela fiziksel anlamda
neler katıyor bize?
Bir kere enerjimiz yükseliyor biliyoruz değil mi? Toksinleri atıyoruz. Yani nefesle %70 toksinleri atıyoruz. Hani normal yolla attığımız hani toksinler var ya spor yaparak da hani başka şekillerde falan. Bunda nefesle %70'ini atıyoruz bir kere.
Evet,
bu anlamda muhteşem bir şey. Bir kere bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Bu çok çok
faydalı.
Kıymetli. Tabii. Aynen. Mesela şimdi biz size bir örnek verebilirim. Bununla ilgili yapılan bir araştırma var Hollanda'da. Doktor Otto Warburg 1931'de Nobel Tıp Ödülü kazanmış kendisi. Ve şey demiş, kanserin sadece bir ana nedeni vardır. O da beden hücrelerinin normal oksijen soluması yerine hücre solunumunu yapmasıdır.
Yine Bu yüzden oksijene aynı konuya girmediği.
Tam ben diyecektim ki bütün hastalıkların özellikle de kanserin en büyük sebebi stres. Yani birinci
maalesef.
Stres yani en büyük sebebi ve stresi bertaraf etmezsek vücudumuzdaki o negatif enerjiyi atmayı başaramazsak o zaman aslında doğal mutluluk hormonu endorfin dediğimiz hani çikolatada var deriz diğer taraftan spor bedava endorfin. Bedava mutluluk hormonu sağlıyor.
Bir de bana diyorlar ki niye bu kadar enerjiksin? Her gün spor yapıyoruz.
Spor.
Tabii ondan olacak.
Spor,
yani
enerjiyi toplamında önemli.
Nefesi doğru alıyoruz bir şekilde demek.
Peki ben size bir soru sorayım o zaman hemen uygulamalı. Ne zaman nefesinizi tutarsınız? Hadi bir bana cevap verin.
Uyku apneniz yoksa bence tutar mısınız?
Tutmazsınız.
Normalde mi?
Evet.
Korktuğunuz anda.
Evet. Bravo.
Evet. Hıçkırıkta mesela.
Evet.
Ağlarken. Tutalım ki geçsin biriz değil mi?
Ağlarken.
Ağlarken de mi tutuyoruz?
Tabii ki. Evet. Yani gibi gibi. İşte öfkelendiğinizde belki. İşte şaşırdığınızda belki. Bu tarz aslında olumsuz duygular o tuttuğumuz nefesler yüzünden vücutta blokajlar oluşturuyor.
O zaman da işte
oluşturur.
Oksijen olayına dönüyoruz yine.
Evet. Aynen. Tamam. Gider orayı.
Üzülmeyeceksin.
Bir yere tutunur.
Yani, ey dinleyici, üzülmeyeceksin.
Mecburi üzüntüler oluyor
nasıl
yani.
Nasıl olacaksa onu bilmiyorsun.
Oluyor tabii ki.
Bizim, diyoruz da hani.
O çevredeki
ben yarım hazırladım zaten. Vallahi yarımdan değildi.
Hemen bununla ilgili minik bir araştırma var. Onu size söyleyeyim. Hollanda'da kalp hastalarıyla birlikte bir çalışma yapılıyor. İlk kalp krizi geçiren 12 hastaya basit diyafram nefesi öğretiliyor ve eve gönderiliyor. Bu 12 kişi diğer gruba ise hiçbir nefes eğitimi verilmiyor. Onlar da aynı şekilde gönderiliyor. Nefes eğitimi alan 12 kişiden hiçbirisi 2 sene içinde hiç kalp krizi geçirmiyor. Evet, ama nefes eğitimi almayan diğer grup üyelerinden 7 kişisi tekrar ikinci bir kalp krizi geçiriyor. Yani bu kadar kıymetli. Hani bu fiziksel örnek olsun diye söyledim. Mesela işte kanser dedi ki hocam kalp tansiyon hastalıkları, astım, solunum yolu, sindirim sistemi hastalıkları. Kendimden örnek verdim, migren. Evet, zaten stres, depresyon, panik atak. Mesela bize çokça panik atak rahatsızlığı olan danışanlarımız geldi ve birçoğu da iyileşerek gittiler.
Çok önemli ama değil mi? Panik atak tabii. Ve nefes yani.
Hiçbir kimyasal ilaca hocam gerek çok kalmadan yani, tam sizin de onayladığınız bir şey aynen gitti. Kısırlık. Mesela bizim nefes bebeklerimiz var. Evet. Yani, tabii ki yani hani ben şahidim. arkadaşlarımızın nefes eğitmeni olup da hayatına nefes aldıktan sonra bebeği olan arkadaşlarımız var.
Peki oradaki şeyi nasıl çözüyoruz?
Burada da teknik var hocam. Bildiğiniz işte pelvis biliyorsunuz bölgemize nefes teknikleri var. Onları uyguluyoruz.
Çok ilginç.
Evet, yani nefes aldırıyoruz. Nefes gitmeyen
yere. Ve çalıştırmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Yumurtalıkları, overleri çalıştırmış oluyorsunuz. Benzer çalışmayı biz masajda yaşamıştık. Hep az önce program öncesinde de konuştuk ya sözünüzü kesmeyeyim. Yok olmayayım
hocam,
da. Şöyle benzerinde spor sonrası vücutta laktik asit birikiyor ya böyle aşırı derecede kaslarda ağrı oluyor. Ve o ağrının giderilmesi için ne yapmalıyız araştırıyoruz.
Ama biz soğuma hareketleri o laktik asitin atılması için bir yöntem aslında.
Bir. Ama İkincisi, yetmeyebiliyor. Tamam. Şöyle ki nefes egzersizleri dışında belki hani onu ayrıca bilmek lazım. Biz de masaj yapmıştık ve neyle yapmıştık? Kayısı çekirdeği yağıyla yapmıştık. Zeytinyağıyla karşılaştırmıştık. Ve o masaj etkisi 20 dakikalık o relakse olma, vücudun rahatlaması 3 ay sonra bizim amacımız mutluluk hormonlarını ölçmekti. Ve aynı zamanda zayıflamaya ve selülitlere etkisini görmekti. Anti-aging ödülü almıştı bu çalışma. Ve öyle ilginçtir ki çalışmanın tam 3. ayındaydı. Bizim arkadaşlar işte ekip aradı. Dedi ki hocam bir tane dedi hastamız dedi gebe kaldı dedi. 17 yıldır dedi çocuğu olmuyordu.
Ah canım ne kıymetli.
Ben önce bir falan yaptım. Sonra ben bunu şeyde bir uluslararası anti-aging kongresinde sunum yapıyorum. Sunum yaptığım sırada anlatırken bir dedim hastamızı işte gebe kaldığı için çalışmayı alamadık deyince İtalya'dan bir böyle şey gelmişti. Dergi editörü. Revista diye bir dergi. Dedi ki bu çok önemli bir bilgi dedi. Ve dedi lütfen bunu dedi biz olgu sunumu olarak dedi dergiye kapak yaptı bu çalışmanın sonucunu. Spor sonrası egzersiz yaptıktan sonra masaj etkisi ve masajın sonrasında da gebe kalan. Biz de kadın doğumcu arkadaşlarla onu yazdık bütün verilerini. Dünya kadar ameliyat olmuş. Dünya kadar IVF uygulaması yapılmış olmamış. Falan. Olmamış. Fakat orada mutlu olmuş. Bir. Çok bir ilginç. Mutlu olmuş. Bir İki mutlu kendine olmuş. Bakmış.
Ne kadar önemli.
Çünkü insanlar birlikte geldikten sonra biz birlikte sohbetler ediyorduk. 90 tane kadınla aynı anda bu çalışmayı yaparken akşamları hani kısır günü bile yapıyorlardı kendilerinde.
Hocam demez miyiz normalde de? Ya bir araya gelelim de hadi bir nefes alalım. Demez
aynen
miyiz?
Öyle bir nefes.
Hani, güzel evet bir nefes alalım. İşte
yani
öyle
o
olmuş,
da
ne güzel olmuş.
Öyle bir mucizevi bir şey gibi görünüyor. Sonrasında kadın doğumcu hocalarıyla konuştuklarımızda da benim uyguladıklarını biliyorum. Yani biz
gerçekten.
De evet önerdik diye önerdiklerini de biliyorum. Evet. Çünkü hiçbir şey yani sebepsiz yere bulunmuyor zaten.
Siz de bir bilim insanısınız da hani mesela bir kadın doğumcuyu bu konuda ikna etmek çok kolay bir şey değil.
Şöyle.
Yahu diyecek işte yumurta yok, sperm sayısı şudur bilmem ne.
Bizim çalışmalı bilim çok var. Preeklampsi mesela gebelerde görülen hipertansiyonla seyredilen.
Evet.
İşte yine akciğerlerle ilgili birçok solunumla ilgili hastalıklarda. Hı-hı. Biz hep stres ve antioksidan çalıştık. Belki yüzün üzerinde bununla ilgili makalelerim vardır. Ve bu uluslararası yayınlanmış makalelerde ve bundan sonraki süreçte hani antioksidanlar gıda takviyelerine gelirkenki süreçte aslında asıl önemli olan süreç bir stresi bertaraf etmek. İki kendine değer verdiğini hissediyor. Kadın için söyleyelim bunu. Hani kadınlarla ilgili.
Evet.
Erkeklerden de bize niye yapmıyorsunuz, çalışmayı almıyorsunuz diye gelen arkadaşlarımız olmuştu ve onlara da yaptık. Ve hatta şöyle bir makale çıkardım ben. Şöyle uluslararası çıktı, bu yayınlanması zor oldu ama. Kadınlar strese daha dayanıklı çıktı.
Öyle mi?
Evet.
Doğru ama niye şaşırdım ki ben?
Çünkü
tabii
biz,
ki öyledir.
Bakın, şöyle strese daha dayanıklı. Şöyle mesela hani biz böyle çok ağlak görünüyoruz ya, mesela ağlarken nefesimi tutuyoruz. Aslında biz deşarj olmuş oluyoruz bir yerde. Duygusallık kötü bir
onlar
şey değil.
Onlar ağlayamıyor
da, değil mi? The Brain dergisinin bulgularını söylüyorum şu an. Ve şöyle söyleyeyim. O ağlama duygusu bir. İki, gebe kalıyorsunuz. Üç, kalmayanlar için. Annelik duygusu bir kere doğuştan var. Östrojen var. Evet. Ve stresi biz bertaraf etmeyi. Aynı anda yeri geliyor 3-4 tane iş yapıyor kadın. Evin temizliğini yapıyor.
Doğurmuş olan bir kadınla hani çocuğu doğurmuş olmayan bir insan arasında da ruhsal ve dirayet anlamında bir fark var mıdır?
Şöyle ki genelde bir annelik duygusu içinde oluyor zaten. Hı-hı. O duyguyu ya bir pet hayvanı sahipleniyor ya da başka bir çocuk sahipleniyor.
Hayvan
ya da
çok
bir şekilde onların her birinin o duyguyu bir kere her şeyden öte o stresi bertaraf edebiliyor olmak. Hı-hı. Yani o annelik duygusunu hissedebilmek, duygusal yönetim. Yani bu aynen hani nefes yönetimi oluyor Nalan'ın anlattığı gibi. Bu da duygusal yönetim. Yani hiçbir şeyi ve hiç kimsesi olmayınca bir insan yalnız bırakıldığında bunların çalışması yapılmış mesela. Bir müddet sonra neye dönüşüyorsunuz? Tamamen hormonlarınızı da çalıştırmamış oluyorsunuz. O pozitif yöndeki işte enerjinizi bir şeye odaklamak, bir şeyi sevmek zorundasınız.
Bir de inanmak zorundasınız. Bir şeyi sevmek zorundasınız. Nasıl güzel. Çok şükür sizin çok de 3 tane işte Nalan Hanım'ın benim ikişer çocuğumuz maşallah var. Ve şu da bence çok değerli bir şey. Yani evet, hayatta zorlandığınız noktalar oluyor.
Aynen öyle.
Yani hepimizin işte ne anlamsız şu hayat dediğiniz nokta da oluyor. Bir mezarlığı gezerken diyorsunuz ki yani ben ne yapıyorum acaba? Ve sonrasında geriye dönüp baktığınızda...
Gözleriniz duygulandı şu an.
Evet, duyguluyum zaten. Geriye dönüp baktığınızda ama Aysun Hanım diyorsunuz ki yok, ayakta durmam lazım.
Evet.
İşte bu sizi dirençli kılmak zorunda.
İşte diyor ya, Neşe'nin bir sözü vardır bilirsiniz. Hı. Beni öldürmeyen güçlendirir diye.
Ya,
hayatta yaşadığınız ne olursa olsun biraz yani onu güçlü bir şekilde ayağa kalkabiliyorsanız ve onu güçlü bir şekilde baş edebilmeyi başarıyorsanız işte o zaman ölmemiş oluyorsunuz. Yani daha güçlü bir şekilde çıkıyorsunuz. Hatta deriz ya, bize kötülük yaptığınız zanneden insanlara teşekkür yapıyorum ediyorum
değil
diye
mi?
Böyle çok şey dersleri vardır. Moral motivasyon dersleri. Ne oluyor? Diyorsun ki tamam, sen bana bunu yaptın da sonunda ne oldu? Sen kaybettin. Kötülüğünle kaldın diyorsun.
Hı-hı.
Bu stresi bertaraf etmek. Hı-hı. İşin psikososyolojik durumu belki. Ama biz psikiyatriyle de birlikte çok çalışmamız oldu mesela. Şizofrenide, bipolarda. Stresi yönetemediğinizde zaten psikolojik tedavileri, işte bu tarz terapileri, spordur, nefes terapisi ki ben de aldım bu arada. Sizden tanışmadan önce ilk seminerimi verdiğimde
gerçekten
şöyle oldu.
Ne hissettin?
Seminerimi verdiğimde şöyle yüreğimin, kalbimin yerinden çıkacağını hissettim. Çok heyecanlandım. Belki bir 25 yıl önceyi.
Yıllar evvel.
Yıllar önce.
Tamam.
Sonra yıllar yıllar geçiyor. Artık yani işte ders anlatacağınız zaman bile o pır pır pır kalbinizin çarptığını hissediyorsunuz ama o nefes yönetimini almak bir nevi aynı zamanda konferanslarda, derslerde, şu anki konuşmada bile o hani aralardaki ığlarımızı bile kesmeyi öğreniyoruz yani, öyle değil mi? Yani o ayrı bir nefes almanın
yani
ayrı bir şeyi var.
Devam edeceğiz Aysun Hanım'la sohbetimize. Demek heyecanı yenmek konusunda da nefes almak çok önemli.
Tabii ki. Aynen. Hatta şimdi duygusal ve zihinsel olarak etkilerine de böyle hani kısaca değinirsem ve bilinç ve bilinçaltı biliyorsunuz çok önemli. Bir buzdağına benzetiyoruz biz bilinç ve bilinçaltını. %4 bilinç, %95 neredeyse %4-5 işte bilinç, %95 bilinçaltı yönetiyor hayatımızı. Hı-hı. Hepimizin bildiği Hı-hı. üzere.
Tabii, mutlaka.
İşte nefes burada, daha doğrusu nefes Hı-hı. terapileri Hı-hı. bu bilinçaltını temizlemek mi diyelim, işte iyileştirmek mi diyelim, yönetmemize çok fayda sağlıyor. Burada Hı-hı. da işte duygusal ve zihinsel olarak faydalarını Hı-hı. konuşabiliriz. Hı-hı. Çünkü ne yapıyoruz? Biz her şeyi hani bilgisayarımızın belleği gibi bilinçaltına atıyoruz. Ve bu doğduğumuz günden beri başlıyor. Aslında evet. bu nefes terapileri, yani şöyle örnekleyebilirim yine. Biz bu nefes terapileriyle bir bebeğin doğduktan sonraki nefeslerine dönmeye çalışıyoruz.
Ya ne kıyafet.
Hiç gözlemlediniz mi bir bebeğin nefes
alışverişini? O karnı böyle hızlı hızlı inip çıkar, inip çıkar.
Aurası ne kadar temizdir,
i̇şte
ne kadar güzeldir.
İşte o diyaframı kullanabilen bebek. Evet. Bebek kullanır, sonra unutuyoruz onu biz.
Tertemiz gelir. İşte ne? Tabii. İşte aslında doğumla başlar ya
nefes
travmalar.
Nefes alıp vermek.
Hani ölüm, çünkü doğduktan sonra Tabii. anne karnından Doğru. kopan bebek aslında ölüm travması yaşar. Oo. Hani bu çok enteresan. Evet. Mesela bizim işte suda yaptığımız yeniden doğum nefes evet. terapileri evet. var. Evet. Suyun evet. içinde yapıyoruz. Anne
Doğumu
karnı
o şekilde
sıcaklığında.
Yapıyorlar. Evet.
Kesinlikle yani. İşte oradan başlıyor. Mesela işte bu forcepsle çekilen Hı-hı. bebekle Hı-hı. işte istenmeyen bebek, ne bileyim Hı-hı. aklınıza gelebilecek her türlü travmayı yaşayan kişiler Hı-hı. İster 30 yaşında olsun, ister 40-50, bu mesela suyun içinde yaptığımız yeniden doğuş nefes seansıyla şifalanıyorlar. Hı-hı. Çok enteresan şeyler yaşıyoruz evet. orada.
Hadi o zaman biraz müzik dinleyelim. Harika. Sonra da biraz sağlıktan bahsedelim. Evet. Bakalım neler neler konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bakalım hangi şarkı varmış? Barış Manço mu? Harika. Olmaya Devlet Cihan'da bir nefes sıhhat gibi. Demek ki bu.
Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker. Doğru tartan esnaf rahat huzurlu gezer. Eğrinin ve doğrunun hesabı mahşerde. Dünyada biraz huzur her şeye bedel. Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver. İlaç neye yarar? Gelmişse eğer halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Kendimize ve sağlığımızı korumak, sağlık sıkıntılarımızdan kurtulmak, güzel ya da genç görünmek, enerjik olmak için neler yapıyoruz acaba? Bütün bunlarla ilgili kulağımıza en sık çarpan sözcük antioksidan. Peki antioksidan nedir? Acaba bunun türleri var mıdır? Antioksidanlar sağlığımızı nasıl etkiler? Bize sağlık, gençlik, güzellik vaat eden yüzlerce gıda takviyesi ya da kozmetik ürün var piyasada. Sihirli değnek gibi bir etkisi var mı bu ürünlerin, bu antioksidanların? Ve çoğu zaman bilinçsizce kullanılan bu ürünler zaman zaman zararlı da olabilir mi? Onu da merak ediyoruz. Ve antioksidanları doğal yollarla almak mümkün müdür? İşte bu konuda da Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut'a başvuruyoruz sağlık evet. ocağımızda.
Şöyle ki gerçekten bu soruları araştırmaya ilk başladığımızda antioksidanlar konusu, ilk işte nitrik oksit, gülme gazı mesela, gülme nefes egzersizleri konuşurken.
Şey vardı,
evet. Şimdi ilk nitrik oksit çalışıyoruz. İşte tansiyonda hipertansiyon ilaçlarının içerisinde kullanılan bir ajan. Diğer taraftan anestezistlerin kullandığı bir ajan. Diğer taraftan bizler işte stresi yönetmek amaçlı kullandığımız o küçük molekül olarak kanda ölçümlerini yapıyoruz. Şimdi sadece nitrik oksit değil, oksijen. Şimdi oksijen gerçekten olmazsa ölürüz. Yani ama diğer taraftan aşırı derecede oksijenin artması demek, bir yerde serbest radikal dediğimiz, vücudumuzda aşırı derecede strese maruz kaldığımızda bir hastalığa, hani bir döngü gibi işte birbirini tetikliyor. İşte bir hastalık oluyor, hastalık sonrası radikaller artıyor. Veya stres oluyor, hastalığa dönüşüyor. Bu bir döngü. Yani eğer bulunduğumuz ortamda bir stres var, diğer taraftan veya işte koşullar kötü, işte deprem ortamı, savaş ortamı diyelim, insanların içerisinde, o sürecin içerisinde neye maruz kalıyor? Strese maruz kalıyor. Oksijeni bir, fazla almış olabilir. İki, oksijeni fazla aldıktan sonra vücudumuzda zaten var olan antioksidanlar var. Bunlar işte neler mesela, böyle çok tıbbi terim kullanıyor gibi olmamak için isimlerini söyleyeceğim ama glutatyona getireceğim sözü. Mesela glutatyon. Glutatyonla ilgili ben hani sorular çok gelmeye başlayınca şöyle bir araştırayım dedim. Açtım bütün bugüne kadar ve şu anda gündemde olan makalelerin hepsine baktım. Şöyle ki, en son 2023'te yayınlanmış en son ayda bir makalede neymiş diyor glutatyon? Ki glutatyon aslında vücudumuzda bulunan bir enzimin ana etken maddesi ve birçok yiyeceğin içerisinde de aslında diğer taraftan da var.
Bunun glutenle hiç ilgisi yok.
Yani 3 tane amino asitin içerisinde bulundurduğu
glutenle bir tripeptit. Glutenle ilgisi yok değil
mi? Glutenle hiçbir ilgisi yok. Gluten hani buğdayın içerisinde daha çok bulunuyor ve alerji olduğunuzda işte ve diyetlerde hani glutensiz un tüketiyoruz, glutensiz besleniyoruz falan.
Glutatyon başka
işte,
bir şey.
O ayrı bir şey. Glutatyon ise hani bu soruyu bizim haber arkadaşlar da çok geldi sordu. Ya gidiyoruz bilmem şu kadar fiyata glutatyon yaptırıyoruz. Amacımız anti-aging ve güçlü olmak.
Enfeksiyon. Şey
tabii
yani.
IV yani bir nevi enjeksiyonla damardan giriyor ve damar içi yolla diyelim ki veriyorlar. Verirken ki süreçte bunun FDA onayı var mı diye ben hem bu gıda ve ilaç sektörünün uluslararası Avrupa'daki onayı var mı diye şöyle bir baktım. Tamam. Yok.
Yok muymuş?
Bir. İkincisi Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına baktım. Hatta bütün son yayınlanan raporlarına da baktım. Herhangi bir şekilde bununla ilgili verilmiş, hani Dünya Sağlık Örgütü'nün de vermiş olduğu izin yok. Böyle bir durum, sanki şey gibi düşünün, hani bir nevi işte güzellik uzmanlarının doktorların yetkisini kullanarak bunu yapıyor olması bir olabilir gibi düşünüyorum. Diğer taraftan doktor kontrolünde yapıldı diyelim ki bu. Doktor kontrolünde yapıldığı takdirde de gene de işin içerisinde vücuda evet
var.
Yani şöyle, faydalı bir şey. Bakın zararlı değil ama bu anlatıldığı gibi o kadar hani paralar dökerek işte
şey
ne bileyim, geldi mesela bir muhabir, bizim bir arkadaştı geldi. Hocam dedi, ben dedi bunu sormak istiyorum. Glutatyonu gitti dedi, şu kadar şöyle yaptırdı falan. Gerek var mıydı? Dedim ki tabii ki zararı yok. Ama diğer taraftan var mıdır diye. Hani,
yararı oralde, var mı?
Yararı hadi 3 gün sürüyor. En fazla.
Evet, bir de o kadar günlük, para veriyor.
Bu kadar yani bir ayda bir, çünkü yeri dönüşümü, atılımı ve bunun vücuttaki oksijeni bir nevi parçalayacak ve zararlı hale dönüştürmeyecek.
Bu aynı rolü zamanda bu. Eşittir bir antioksidan mı?
Antioksidan.
Dediğimiz şey.
Glutatyon antioksidan.
Tamam.
Mesela gıdalarda işte hani ben şeyden başlayayım. Hani nelerde vardır glutatyon?
Biz nelerden alırız onu?
Ben tabii kayısıyı çok söylerim. Kükürtlüsünde. SH grubu içerdiği için.
Sarı olanı değil mi?
Sarı olanında. Bugün getiremedim ama.
Siz bize karayüzüm getirmiştiniz.
bu defa şöyle ki, onun dozlarını çünkü iyi araştırmak lazım. Hani PPM'lerine bakıyor. Avrupa'da geçişi işte Rusya'ya gitti. gittiğimde de mesela bunu anlattım. Dedim ki orada bizden hani birçok gıdanın ihracatında ya da biz gönderdiğimiz zamanki süreçteki kesilen izin yok. Diyor ki 2001 ppm olursa diyor bunu diyor uluslararası gönderemezsiniz diyor mesela. İzin vermiyor. Ama biz ne yapıyoruz? İzin alınmamış ya da işte gıda takviyesi olarak izni verilmiş ama sağlıkta ilaç olarak değil de yine gıda takviyesi olarak verilmiş bir ajanı verdiğimiz takdirde direkt hani kısa vadede belki 2-3 günlük şöyle bir iyi hissetme hali ya da ben buna plasebo etkisi de diyorum. Hani şöyle hani değil eskiden yaşlılarımıza ya da hala yapıldığı da oluyordu. Bir böyle bonibon şekerler vardı ya böyle. renkli şeker, ilaç yerine verip ay çok iyi geldi dizlerimin ağrısını kesti falan gibi. O etki gibi bir şey.
Peki ama biz bunu devamlı olsun istiyoruz bu antioksidan etkini. Neleri yiyeceğiz?
İşte şöyle cevizde var.
Cevizde.
Yani şeyi söylemek istiyorum ama hani biraz pahalı olur mu diye düşünüyorum söylerken de. Söyleyeyim. Avokado. Ben Kenya'ya gittiğimde Afrika'da çok boldu. Aslında bunları yetiştirmeyi sadece uzak doğu iklimi gibi düşünmemek lazım. Diğer taraftan işin içerisinde yani yediğimizin gıdaların antioksidanlara dönüştürürken ki süreçte vücut buna izin veriyor zaten. Nasıl Nalan Hanım'ın az önce anlattığı gibi nefes alarak da yönetişime giriyor ya hani bu süreçte.
Evet. Sizin mutfağınızda mesela ceviz var mıdır Nalan
Tabii,
Hanım?
Tabii kesinlikle. Her sabah.
Sever misiniz? Evet. Her sabah mı?
Her sabah kahvaltıda yeriz ceviz mutlaka.
Evet. Yani mesela
çocuklarda biz de
peynirin içerisinde koyarlar kimisi peynirle yanına. Veya yanına işte tulum peyniri.
Hocam sizi yakalamışken ceviz. İncirin içine ceviz koyup yemek müthiş bir etki yaratıyormuş.
Kesinlikle. Yani şöyle şöyle ki incirin içerisindeki şöyle tat olarak da zaten çok lezzetli oluyor. Yani incir tatlısı falan geldi
aklıma.
Tabii tabii. Onu şöyle içerisindeki amino asit birçok gıdanın aslında gıda etkileşime baktığınız zaman biyokimyasal olarak şöyle yediğiniz bir yiyeceğin yanında hangisini yeme. Mesela kuru fasulyenin yanında ben başka bir konuya geçtim. Kuru fasulye biraz yemeğe geçtim tatlıdan. Yeşil fasulyeyle bile birlikte de aynı zamanda mutlaka bulgur pilavı.
Beyaz
çünkü
değil.
Çünkü beyaz değil. Niye? Bulgur pilavının içerisindeki metiyonin amino asiti, diğerinin içerisinde bulunan alanin amino asitiyle ikisinin iki amino asiti ayrı ayrı almış olmuyoruz.
O zaman isminizi kullanıp çocuklara bu konuda baskı yapabilir
miyim? Kesinlikle.
Aysun teyzeniz hayır dedi çocuğum. Bundan sonra bulgur pilavı.
Yani bir de tabii böyle salçalı falan, domatesli falan yapılıyor ya. Yani çok faydalı. Lykopen bir kere. Pişince domates daha faydalı oluyor.
Diğer taraf.
Mercimekli pilav içerisinde kara mercimek. Evet.
Yeşil mercimek.
Yani yeşil mercimekli oldukça faydaya dönüşüyor. Yani
bir de bir firik bulguruysa falan.
Harika.
Ay neyse antioksidana dönelim.
Antioksidana şöyle dönelim. Ben bugün gene böyle son makalelere şöyle bir baktığımda ilk karşıma ne çıktı biliyor musunuz? Benim de yazılarımda çok vardır böyle yazdığım. İşte damla sakızını sever misiniz damla sakızlı kahveyi?
Siz Nalan Hanım.
Şimdi damla sakızlı ilgili en çok polifenol dediğimiz bu antioksidanların içerisinde bulunduğu işte maddeleri toplu olarak biz nasıl bir arada bulundurabiliriz diye ve yaşlanmayı nasıl geçirebiliriz?
Yazık ki orkidelerden değil mi?
Hayır, değil sadece mi? Orkideler gibi düşünmemek
Nereden?
Lazım.
Ben öyle düşünüyorum.
Şöyle hayır damla hayır. Şimdi damla sakızla ilgili o kadar çok mesela isminin geçtiği yerlere şöyle baktığımızda dünya genelinde işte nerede yetişiyor? Ege'de, Kıbrıs'ta, İtalya'da ve Yunan adalarında. Fakat Yunanlılar giderken özellikle Rumlar işte bir takım çeşme bizim selam olsun kaymakamımıza o anlatmıştı. Oradaki ağaçları kesip gitmişler falan
Hangi
diye.
Hangi kaymakam? Bizim selam
söyleyeyim. Çeşme kaymakamımıza selam söylüyoruz Mehmet Bey'e. Çünkü o özellikle bu konuda ve Tarım Bakanlığı'nın da sabah baktığımda yine benzer şekilde sakızla ilgili şey yapmışlar. Çok güzel bir çalışması. Direkt genetik şeyini tutmuşlar. Kalitesini tek tek genetik olarak hangi sakız hangi ağaçtan geldi ve neye faydası var. Ve Yunan mitolojisinden bir hikaye anlatalım mı?
Hadi anlatalım.
Şimdi Yunan mitolojisinde şöyle bir hikaye var. İşte ismi Pistica lentikus diye geçiyor. Öncelikle damla sakızının. Burada bir kendine çok böyle Mastika isimli bir kız var. Ve Sakız Adası'nda yaşıyor. Ve aynı zamanda çok güzel ve zarafetiyle de ünlü. Ve aynı zamanda kıskançlık tanrıçası Hera. Bu Hera mastikanın güzellik meziyetlerine tahammül edememeye başlıyor. Ve Hera mastikayı cezalandırmak için onu bir ağaca dönüştürüyor. Ve Sakız Adası'nda bulunan güzel ağaçlarda bulunan damla sakızı reçinesinin aslında dönüştürülen bu güzel kızın gözyaşları olduğu. Yani nasıl dolayısıyla ve yani bu böyle. Tabii Kızılderililerde de varmış bunun değişik bir hikayesi. O da şöyle. Savaş barış hikayesi. Savaşı kırmızıyla işte iki tane birbiriyle rakip olmayacak iki şey bulalım. Aynı özellikleri taşısın diyor. İkiz kardeşi alıyorlar. İkiz kardeş de yine Kızılderililerde Çatah ve Çıkasah. Bu Çatah ve Çıkasah siz biliyorsunuz gibi geliyor aynı zamanda mitolojiyi biliyorsunuz. Nalan Hanım. Şöyle ki dolayı. Meslekten dolayı. Bunlara diyor ki işte o bölgeye göç etmek için bulundukları bölgede nereyi tercih edelim diyor. Bunların tabii reisleri olan işte o vefat ediyor o sırada. Ama diyor ki ben size bir tane ağaç vereceğim diyor. Ağacın bir tarafı kırmızı diyor. Kırmızı taraf diyor savaşı, beyaz tarafta barışı simgeliyor diyor. Sakız ağacı çubuğu veriyor ellerine. Ve sakız ağacı çubuğunda
mastika.
Ya sonra onu koyuyor. Diyor ki gidin bakalım diyor. Hangi, çünkü bulundukları bölgede kıtlık başlıyor. Hiçbir şekilde hiçbir üretim olmamaya başlıyor ve yiyecek bir şey bulamayınca kalkıyorlar bu sakız ağacı mastika bu çubuğunu alıp koyuyorlar ve iki kardeş gittiği yerde bulunduğu bölge doğuya doğru gidiyor. Ne tarafa eğilirse hani beyaz tarafa eğilirse barışa o yöne doğru gidin diyor.
Tamam.
Sonra o yöne doğru giderken o çubukta doğuya doğru gittiklerinde buluyorlar o bölgede. Ve yerleşiyorlar. Fakat diyorlar ki iki kardeş aynı yerde burada durmaması gerekiyor. Onun için ne yapmak gerekiyor? Çünkü hani birinin bu konuda fedakarlık. Çitağa doğru eğiliyor sırık. O da birbirlerine sarılarak ayrılıyorlar. Böyle de bir hikayesi var. Çok ben güzel. De diyorum ki birbirlerimizi kıskanmayalım. Hep birbirimize destek olalım. Her kadı kadının da dost olsun.
Sohbet sokağında yürüdükten sonra birbirine sarılalım.
Sarılalım evet.
Tamam öyle yapacağız. Tamam. Peki evet. Bu antioksidanı biz şimdi evet. Mevsimde hani kış.
Evet.
Nereden bulsak?
Şimdi çok güzel. Şöyle ki o kadar portakal C vitamini.
Tamam.
Bir.
Tamam.
Portakalı sevmek lazım. Kızıma da sesleniyorum buradan. Sevmiyor çünkü. Portakalı sevmek lazım.
Onun
suyunu içmek lazım.
Olmuyor mu?
Olur. Mandalin de olur.
Çocuğumun da mı sevmiyor?
Evet. Onu yediriyorum böyle artık yani. Çünkü o da doktor olacak seneye zaten en sonu. İnşallah. Şöyle ki tüm evlatlarımıza, öğrencilerimize yandır mutlaka günde bir tane mandalin, portakal tüketmeleri lazım. Evet, evet. Şu anda, şu koşullarda. Diğer taraftan ellerinin altında hani kolaylıkla tüketilebilecek başka ne olabilir diye baktığımızda. Elma. Bir de bu aralar tüketebiliyorsak, hani ulaşabiliyorsak, ben buldum çünkü çok da keyifli oluyor. Grip olmamak için de kuşburnu. Acayip tazesini bulabilirsek çok daha güzel. Tüketmek biraz dikenli geliyor ya onun tadı yerken böyle. Rahatsız ederse böyle alerjik gibi yapımız varsa da onun hani marmelatını yapıyorlar doğal ya da doğal şekersizini yapmış olur. Çok lezzetli. Öyle, evet.
Dün tam bir pestilini de yapar onlar.
Evet, tam muhteşem. Her turneye gittiğimizde oradan almışlığımız vardı.
Sonra diğer taraftan şu anda bulunabilecek en önemli hani mesela ıspanak biraz daha hani ulaşılabilirliği yüksek. Ve hani yemekleri tüketirken de içerisinde kırmızı biber mutlaka yiyelim. Kırmızı biber gerçekten hani karabiberle de kırmızı biber özellikle içerisinde bulunan maddeyi ben çok çalıştım kapseisin. Direkt antioksidan. Ve midede streste ülserde çalıştım ben kırmızı bibere.
Ciddi misin? Evet. Derler yani ay baharatı yemiyorum.
Ha yok. Falan. Kırmızı ülser bibere yani. Ülserde çalıştık.
Hocam mutluluk veriyor değil mi? Acı.
Mutluluk veriyor. Acı evet. Mutluluk veriyor.
Acı evet. Daha mutlu olanlar var mı?
Evet. Ferdi Tayfur dinleyerek.
Şöyle ki bir taraftan da şu geldi aklıma. Zencefil geldi.
Zencefil.
Karabiber deyince zerdeçal geldi.
Evet. Şimdi zencefil ve zerdeçal özellikle az önce de söyledim ya ağızdaki aftlar çok oluyor bu kış döneminde. Zerdeçalın yaşını buldum geçen bir yerde.
Kaçmış?
Yani çok da böyle uygun fiyatlıydı hatta böyle küçücük
yaşı
bir şeydi.
Yaş
tamam. Yani.
Kaç yıllık bir şey? Kaç yaşında zerdeçal?
Şöyle küçücük yaş zerdeçalı ağzınıza koyuyor. Biraz sarı elleri kirletiyor falan ama dikkat etmek lazım ona da. Her yeri boyuyor.
Tamam.
Tamam.
Zerdeçal, zencefil.
Biz bu anda bitiremeyeceğiz. Her konuştuk habire. Ama hoş sohbet de yaptık aralarda değil mi?
Yani? Ne yalan diyeyim. Çok güzel bir sohbetti. Böylelikle sağlık ocağı ziyaretimizi evet. bitirdik sevgili dinleyenlerimizi bugünlük. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Didem Güler'e Özlem Öztaş. Ben Yasemin Pamukçu, Sefa Aktan. Ve elbette çok değerli konuklarım. Nalan Erkovan Uzun teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Ve Profesör Doktor Aysun Baykarabulut her zaman bizimle olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde günde bir tane portakal.
Doktor Jacob, her şey gibi.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda
ilginç bir hikayemiz var aslında.